Ayrım 36, sayfa 422. İçiniz rahat etsin diye söylüyorum bayım. Olay mahalline gelen ilk polis ekibi evi baştan aşağı aradı. Eğer katil burada olsaydı onu bulurlardı, tamam mı? Evi iyice aradılar mı? Evet bayım, siz mutfakta sorguya çekilirken. Tavan arası ve bodruma da bakıldı mı? Evet, dolaplara. Bütün dolaplar kontrol edildi. Temizlik dolabını kontrol etmiş olamazlar, diye bağırdı Dermut. Orası asma kilitle kilitlenmişti ve anahtarı bende. Kimse benden anahtar filan istemedi. Yani oranın kilitli olması içeri kimsenin girmemiş olduğu anlamına gelir. Bu durumda orayı kontrol etmek zaten zaman kaybı olacaktır. Öyle değil mi? Dedi Nardo. Hayır, bu sözler evin her yerini kontrol ettik diyen sizlerin lanet olası birer yalancı olduğunuz anlamına gelir. Nardo'nun tepkisi kendisini büyük bir patlamaya hazır tutan Garni'ye şaşkınlığa uğrattı. Yüzbaşı oldukça sakin bir üslupla. Anahtarı verin bayım. Hemen gidip o dolaba da bakacağım. Dermot bir avukat edasıyla söze girdi. Yani oraya bakılmadığını ve evin olması gerektiği gibi kontrol edilmediğini kabul ediyorsunuz. Garni Dermot'un bu ısrarcı tavrının migrenle bir alakası olup olmadığını düşündü. Belki de sinir sistemi tamamen çökmüştü ya da korkusu yerini öfkeye bırakmıştı. Nardo inanılmaz güç bir biçimde sakinliğini korumayı başardı. Anahtarı verecek misiniz bayım? Dermot bir şeyler mırıldandı. Yüz ifadesine bakılırsa itham edici sözler söylemişti. Sonra koltuğundan kalktı ve komodinin çekmecesinden bir anahtar alıp yatağın üzerine fırlattı. Bu anahtar diğerlerine kıyasla daha küçüktü. Nardo hiçbir tepki göstermeden anahtarı aldı ve sessizce odadan ayrıldı. Merdivenlerden inerken ayak sesleri duyuldu. Dermot diğer anahtarları yeniden çekmeceye koydu ve tam çekmeceyi kapatacakken durdu. Dişlerinin arasından kahretsin diye homurdandı. Anahtarları eline aldı ve ikinci sıradaki anahtarı anahtarları bir arada tutan halkadan çıkarmak için uğraşmaya başladı. Anahtarı çıkarınca da kapıya yöneldi. Daha bir adım atamadan yatağın başucundaki halıya takıldı ve kapının kasasına doğru tökezleyerek başını çarptı. Hala sıktığı dişleri arasından öfke ve acı karışımı bir haykırış duyuldu. Garni adama doğru bir adım atarak "İyi misiniz?" diye sordu. İyiyim, mükemmelim. Bu sözler adamın öfkesinin dışa vurumuydu. Yardım edebilir miyim? Dermot sakinleştirmeye çalışıyordu. İşte dedi. Bu anahtarı al ve ona ver. Kapıda iki kilit var. Bunca saçma karmaşanın yanında. Garni anahtarı aldı. Siz iyi misiniz? Dermot durumun ne kadar can sıkıcı olduğunu gösteren bir el işaretiyle Garni'ye yardıma ihtiyacı olup olmadığı mesajını verdi. Garni'ye yardıma ihtiyacı olmadığı mesajını verdi. Eğer olması gerektiği gibi en baştan bana gelselerdi. Sonra birden sustu. Garni haraba gibi görünen adama bir kez daha dikkatle baktı ve aşağı indi. Şehir dışı mahallelerdeki evlerin pek çoğu gibi bu evde de bodrum kata inen merdivenler ikinci kata çıkan merdivenlerin tam altına gelecek şekilde dizayn edilmişti. Bu merdivenlerin başında bir kapı vardı ve Nardo bu kapıyı açık bırakmıştı. Garni aşağıdan bir ışık geldiğini görebiliyordu. Yüzbaşı! Evet. Ses ahşap merdivenlerin sonunda bir yerlerden geliyordu ve Garni de elinde anahtarla birlikte aşağı inmeye karar verdi. Beton, metal boru, ahşap ve toz karışımı bir koku vardı ve bu koku Garni'ye çocukluğunda oturdukları apartmanın bodrum katını anımsatmıştı. Çift kilitli bu depoda kiracıların kullanmadıkları bisikletler, bebek arabaları, kutular dolusu ıvır zıvır bulundurulurdu ve lambaları örümcek ağlarıyla sarılı olurdu. Duvarlarda belirlen gölgeler Garni'nin tüylerini diken diken etmeye yeterdi. Nardo inşaatı henüz tamamlanmamış bir odanın karşı köşesindeki çelikten bir gri kapının önünde duruyordu. İnşaat halindeki bu odada ise kirişler, rutubetli duvarlar, bir su ısıtıcı kazan, iki mazot tankı, bir ocak, iki yangın alarmı, iki yangın söndürücü ve bir de tavandan püskürtmeli yangın söndürme sistemi vardı. Bu anahtar asma kilit için, dedi Nardo. Bir de yersiz kilit var. Bu güvenlik çılgınlığının sebebi nedir anlayamadım. Ayrıca diğer kahrolası anahtar da nerede? Garni anahtarı Nardo'ya uzattı. Unuttuğunuzu söyledi. Bunun için sizi suçladı. Nardo homurdanarak anahtarı aldı ve doğruca kilide yerleştirdi. Nardo kapıyı açmak için uğraşırken kokuşmuş pislik herif dedi. Gerçekten burayı kontrol ettiğime inanamıyorum. Bu da nesi? Nardo peşinde Garni ile birlikte kapıdan içeri girdi ve kendini temizlik dolabından bir hayli büyük bir odanın içinde bulundu. İlk bakışta gördükleri manzaraya hiçbir anlam veremediler. 51. Bölüm Açıklama. Garni bir an için yanlış kapıyı açtıklarını düşündü. Fakat bunu yapmış olmalarına da imkan yoktu. Merdivenlere açılan kapı haricinde bodrum kattaki tek kapı bu odaya aitti ama görünüşe göre bu oda depo olmaktan çok uzaktı. Garni ve Nardo loş ışıklı, geleneksel mobilyalarla döşenmiş, boydan boya halı kaplı büyük bir yatak odasının köşesinde dikiliyordu. Önlerinde çift kişilik bir yatak vardı ve yatağın üzerinde farbaları yere değen çiçekli bir yatak örtüsü seriliydi. Farbaların fırfırlarına benzer süslemeleri olan fazlaca kabartılmış birkaç yastık da yatağın başına yaslanmıştı. Yatağın ayak ucunda sedirden bir çeyiz sandığı vardı. Sandığın üzerinde de 40 yama usulüyle dikilmiş tombul bir kuş oturuyordu. Garni'nin solundaki duvarda dikkatini çeken ilginç bir şey vardı. Duvardaki pencere ilk bakışta dışarıdaki açık alanı gösteriyor gibi görünüyordu. Fakat yakından bakınca arkadan aydınlatılan transparan bir posterle kaplı olduğu anlaşılıyordu. Belli ki odayı klostrofobik görünümünden kurtarmak için başvurulan bir çözümdü. Garni biraz daha dikkatli bakınca bu tür havalandırma sisteminin uğultuya benzer sesini işitti. "Anlamıyorum," dedi Nardo. Garni tam Nardo'ya katıldığını söyleyecekti ki sahte pencerenin az ilerisinde yine aynı duvara dayalı küçük bir masa olduğunu fark etti. Masanın üzerinde düşük voltajlı bir lamba vardı ve lambanın yaydığı ışık eskiden diplomaların konduğu ve sergilemek amacıyla duvara asıldığı türden üç siyah çerçeveyi aydınlatıyordu. Garni daha iyi görebilmek için çerçevelerin yakınına gitti. Her çerçevede kişisel birer çekim fotokopisi yer alıyordu. Çeklerin hepsinde alıcı X Arvidis olarak görünüyordu ve hepsinin üzerindeki tutar 289.87 dolardı. Çekler soldan sağa Mark Mallory, Albert Drudden ve Ray Karch tarafından imzalanmıştı. Bu çekler Gregory Dermot'un eline ulaşan ve nakde çevrilmeden göndericilerine iade edilen çeklerdi. Gregory Dermot bu durumu hemen rapor etmişti. Peki neden iade etmeden önce birer fotokopisini almıştı? Daha da ilginci hangi akla hizmet bu fotokopileri çerçeveletmişti? Garni çerçeveleri tek tek eline aldı. Sanki yakından incelese aradığı yanıtlara ulaşabilecekti. Üçüncü çekin üzerindeki imzayı incelerken Ray Karch isminin kendisinde uyandırdığı o huzursuzluk hissi yeniden su yüzüne çıktı. Fakat bu kez yalnızca huzursuzluk duymakla kalmadı. Bu hislerin nedenini de buldu. Kahretsin dedi kendi kendine. Bunu nasıl oldu da daha önceden görememişti. Aynı anda Nardo'nun da ani bir tepki geldi. Garni hemen Nardo'ya döndü ve adamın bakışlarının odaklandığı noktaya baktı. Nardo öylece odanın karşı köşesine bakıyordu. Gölgelerin arasında hayal meyal görünen çerçeveli çeklerin yanındaki lambanın aydınlatma alanı dışında kalan o köşede. Kraliçe anne sandalyesi olarak bilinen sandalyenin kolçakları arasında neredeyse kaybolup gitmiş zayıf ve halsiz bir kadın oturuyordu. Kadının üzerindeki gecelikte sandalyenin kumaşı gibi tozlu bir pembe renge bürünmüştü ve ikisini birbirinden ayırt etmek imkansızlaşıyordu. Kadın sandalyede oturmuş başını da göğsüne doğru eğmişti. Nardo kemerinden bir el feneri çıkardı ve ışığını kadına doğru tuttu. Garni kadının yaşının 50 ile 70 arasında olabileceğini düşündü. Cildi ölü gibi solgundu. Sarı saçları dağınık dalgalardan ibaretti ve peruk gibi görünüyordu. Kadın başını yavaş yavaş kaldırdı ve ışığa doğru baktı. Nardo önce Garni'ye sonra da sandalyede oturan kadına baktı. "Tuvalete gitmem lazım," dedi kadın. Ses tonu yüksek, rahatsız edici ve buyurgandı. Kendini beğenmiş bir tavırla havaya kaldırdığı çenesi boynundaki yara izinin görünmesine yol açtı. "Bu da kim böyle?" dedi Nardo. Fısıldayarak ve sanki Garni bu sorunun cevabını biliyormuş gibi konuşuyordu. Esasında Garni bu kadının kim olduğunu gayet iyi biliyordu. Ayrıca bu anahtarı alıp Nardo'ya getirmenin büyük bir hata olduğunun da farkındaydı. Hemen kapıya döndü. Ama Gregory Dermot çoktan kapıya gelmişti. Bir elinde Four Roses marka viski şişesini, diğer elinde de 38 kalibre özel yapım bir revolver tutuyordu. Migren ağrısı çeken öfkeli ve istikrarsız adamdan eser kalmamıştı. Gözlerindeki acı ve suçlama dolu bakışlar gitmiş, yerini Garni'ye göre oldukça kesin ve kararlı bakışlara bırakmıştı. Koyu ve hissiz bakışlar kendini hemen belli ediyordu. Nardo da kapıya döndü. "Nasıl?" diyerek söze girecekti ki sözcükler boğazında düğümlendi. Olduğu yerde kala kaldı ve sırayla bir Dermot'un yüzüne bir de silaha bakmaya başladı. Dermot büyük bir adım atarak odaya girdi. Ayağını geri iterek kanca misali kapıyı kavradı ve hızlıca kapattı. Kapı kapanınca ağır ve metalik bir klik sesi duyuldu. Bu sesin ardından Dermot'un yüzünde de dudak çizgisini daha çok uzatan bir gülümseme belirdi. "Sonunda yalnız kalabildik," dedi. Karşısındaki adamlarla sohbet etmek ister gibi alaycı bir tavır takınmıştı. "Yapılacak çok işimiz var," dedi. "Ama vaktimiz az." Görünüşe göre bu durumdan fazlasıyla eğleniyordu. Yüzündeki o soğuk gülümseme bir an o kadar genişledi ki kımıldanan bir solucana benzemeye başladı. "Öncelikle bu küçük projeme dahil olduğunuz için size ne kadar minnettar olduğumu belirtmek isterim. Sizin işbirliğiniz her şeyi çok daha iyi kılabilir. Fakat önce ufak bir detayı aradan çıkaralım. Yüzbaşı, sizden rica etsem yere yüzüstü uzanabilir misiniz?" Aslında bu tam olarak bir soru sayılmazdı. Garni Nardo'nun gözlerine bakınca adamın aklından hesaplar yaptığını anladı. Fakat anlayamadığı şey böyle bir durumda hangi alternatifleri değerlendirmeye almış olabileceğiydi. Ya da en azından konu hakkında bir fikri olup olmadığını bilmek istiyordu. Dermot'un gözlerinde ise kaçacak hiçbir yeri olmayan bir fareyi sabırla izlemeye koyulmuş bir kedinin bakışları vardı. "Bayım," dedi Nardo. Sesinde nazik ama karşısındaki için endişeli bir ton vardı. "Silahı yere bırakmanız şu anda yapabileceğiniz en iyi hareket olur." Dermot başını iki yana salladı. "Sandığınız kadar iyi olmayabilir." Nardo şaşırmış görünüyordu. "Silahı yere bırakın bayım." "Bu da bir seçenek tabii ama ortada bir sorun var. Hayatta hiçbir şey bu kadar basit gerçekleşmez, değil mi?" "Sorun mu?" Nardo Dermot'la konuşuyordu ve ona ilacını almayı unutmuş, zararsız bir vatandaş muamelesi yapıyordu. "Silahı bırakacağım ama seni vurduktan sonra. Eğer silahı hemen bırakmamı istersen seni de hemen vurmam gerekir. Oysa ben böyle olsun istemiyorum. Senin de bunu istemediğini biliyorum. Şimdi sorunun ne olduğunu anladın mı?" Dermot konuşurken silahın burnunu yavaş yavaş havaya kaldırarak Nardo'nun boğazıyla aynı hizaya getirdi. Silahı tutan elinin bir parça bile titrememesinden mi yoksa sesindeki alaycı tavırdan mı bilinmez, Nardo farklı bir strateji denemeye karar verdi. "O silahı ateşledin diyelim, sonrasında ne olacak?" Dermot omuz silkti ve ağız çizgisi yeniden genişledi. "Öleceksin." Nardo aynı fikirde olduğunu gösterircesine başını salladı. Sanki karşısındaki öğrenciydi ve doğru ama eksik bir cevap vermiş gibi davranıyordu. "Ya sonra ne olacak?" "Ne fark eder ki?" Dermot yeniden omuz silkti. Bu kez gözlerini kısmış, Nardo'nun boğazını hedef alıyor gibi duruyordu. Yüzbaşı öfkesine ya da korkusuna kapılmadan kontrolünü korumak için büyük bir çaba sarf ediyordu. "Benim için fark etmez ama senin için eder. O tetiği çektikten yaklaşık bir dakika sonra birkaç düzine polis ensene yapışacak. Sonra da seni parçalara ayıracaklar." Dermot eğleniyor gibi görünüyordu. "Kargalar hakkında ne kadar bilgi sahibisin yüzbaşı?" Nardo konuyla ilgisi olmayan bu soru karşısında gözlerini kısarak Dermot'a baktı. "Kargalar aptal hayvanlardır," dedi Dermot. "Birini vurunca diğeri gelir. Onu da vurunca başka biri gelir. Sonra biri daha ve biri daha. Sizi vurmaya devam ettikçe onlar da gelmeye devam eder." Garni bunu daha önce de duymuştu. Kargalar içlerinden birinin yalnız ölmesine asla müsaade etmezdi. Bir karga ölüyorsa diğerleri gelip onun yanında durur ve onu yalnız bırakmazdı. Bu hikayeyi ilk kez 10 ya da 11 yaşındayken büyük annesinden duymuştu. Hikayeyi dinler dinlemez odadan ayrılmıştı. Çünkü ağlamak üzereydi. Ve bunu büyük annesinin önünde yapmak istemiyordu. Kendisini banyoya kapattı ve yüreğinde derin bir acı hissetti. "Bir keresinde Debraska'da bir çiftlikte vurulan kargaların fotoğraflarını görmüştüm," dedi Dermot. "Çiftçinin biri elinde tüfeğiyle omuzlarına dek yükselen bir ölü karga yığınının yanında poz veriyordu." Bir süre bekledi. Sanki Nardo'nun bu sözleri sindirmesini bekliyordu. Çünkü içinde bulunduğu durum kargalarınkine bir hayli benziyordu. Nardo başını iki yana salladı. "Burada oturup polisleri teker teker vuracağını ve bu esnada içlerinden birinin çıkıp senin beynini dağıtmayacağını mı düşünüyorsun? İşler senin düşündüğün gibi yürümez." "Tabii ki böyle bir düşüncem yok. Sana hayal gücünden yoksun bir aklın nohut kadar küçük olduğunu söyleyen olmadı mı hiç? Ben karga hikayesini çok severim. Yüzbaşı, ama bu hayvanları peş peşe öldürmenin haricinde oldukça etkili birkaç yöntem daha var. Gaz kaçağı mesela. Eğer evinde bu iş için uygun bir yayılım sistemi varsa gaz kaçağıyla istenilen sonuca ulaşabilirsin. Bilmem fark ettin mi ama bu evin bütün odalarında havadan püskürtme sistemi döşelidir. Bu oda hariç bütün odalarda demek istedim. Yeniden sustu. Gözlerinde kendisiyle gurur duyduğunu gösteren capcanlı bir parlaklık bir bakış belirdi. Yani seni vurursam ve gargalar tepeme üşüşürse iki küçük borunun iki küçük vanasını açarım ve tam 22 saniye sonra yüzündeki gülümseme melek gibi bir ifadeye dönüştü. Sıkılaştırılmış klor gazının insan ciğerinde nasıl bir tahribata yol açtığını bilir misin? Peki bu tahribatı ne kadar hızlı gerçekleştirdiğini bilir misin? Garni, Nardo'nun bu korkunç adamı ve gaz kaçağı tehdidini değerlendirirken çektiği sıkıntıyı gözlemledi. Bir an için karşısında duran bu polisinin gurur ve öfkesine yenik düşerek ölüme doğru giden bir adım atacağını düşündü. Fakat Nardo onun yanıltırcasına birkaç derin nefes aldı. Kendisini sakinleştirmeye çalışıyordu. Sonra da ciddi ve biraz da endişeli bir tavırla konuşmaya başladı. Bu ayrımda geçen yabancı isimler. Garni, Gurney. Dermot, Dermot. Nardo, Nardo. Arbidis, Arybdis. Mark Mallory, Mark. Mallery. Albert Radden, Albert. Rudden. Karch, Kartcheh. Gregory Dermot, Gregory. Dermot. Revolver, Revolver. Nebraska, Nebraska.